Ayrım 30 sayfa 329. Joko balıkçı kulübesinden çıkınca doğru küçük koydaki rüzgar gülünün yattığı sahile gitti. Aslında tekneyi gözden geçirmek gibi bir niyeti yoktu. Rüzgar gülünün iyi ve bakımlı bir tekne olduğunu bilirdi. Kaptan Oranto ona gözünün içi gibi bakardı. Tek isteği biraz vakit kazanmaktı. Tabii bir de 30 yıllık dostunu bu işe bulaştırmamak. Oranto'nun az sonra yanına geleceğine emindi. Tekneye girerek brandaları kaldırıp sülün gibi uzanan motoru şöyle üstün körü bir inceledi. Her şeyi yolundaydı. Zaten böyle bir incelemeye de gerek yoktu. Çünkü tekne sefere çıkmayacaktı. Bir sigara yakıp Oranto'nun gelmesini bekledi. Daha çok vakti var sayılırdı. Önce Oranto ile temas kurmalı, sonra planını uygulamaya geçmeliydi. Tabii bir ihtimal daha vardı. Şayet durumu ihbar edeceği Muhammed Osuva'nın adamları için bu firar önemli değilse hiç sorun yok demekti. O zaman kadını her istediği yere götürebilirdi. Kaptan Oranto'yu 1,5 saat kadar beklemek zorunda kaldı. Sağanak geçmiş, yakıcı güneş etrafı kavurmaya başlamıştı yine. Kaptan tekneye geldiğinde ona güverteden el salladı. Oranto halinden memnundu. ''Nasıl buldun benim kızı?'' diye sordu. ''Zıpkın gibi değil mi?'' Joko'nun asık suratta kendisine baktığını görünce endişelenerek sordu. ''Bir meselemiz mi var?'' ''Öyle sayılır Oranto.'' ''Sanırım motorla ilgili değil.'' ''Pek tabii ki değil. Senin rüzgar güne nasıl baktığını bilmez miyim?'' ''O zaman sorun nedir?'' ''O kadın.'' Kaptan yüzünü ekşitti. ''İtirazın varsa biraz gecikmedin mi Joko? Kadınla adamı balıkçı kayığına bindirip senin evine yolladım bile.'' ''Sorun bildiğin gibi değil. Kadın yalan söylüyor. Bunu ben de tahmin edebiliyorum ama bu bizi ilgilendirmez ki. Zaten yaptığın o itiraza da bir anlam verememiştim.'' ''Birbirimizi 30 yıldır tanırız kaptan ve seni severim. Başına bir bela gelmesini istemem.'' ''Neler saçmalıyorsun sen? Bu ilk defa yaptığımız bir iş değil. İyi para alacağımızı unutuyorsun galiba. Bu paraya Ujung Pandang'a yüzülür bile.'' ''Cinayet işi yalan. Sanırım bu kadın bir casus.'' Oranto omuz silkti. ''Biz balıkçıyız. Öyle şeyleri anlamayız. Suç ha cinayet olmuş ha casusluk. Bizim için ne fark eder?'' ''Fark eder dostum. Şayet işin ucunda Muhammed Osuva varsa...'' Kaptan birden irkilerek arkadaşına baktı. Sakallı esmer yüzü ve sararmış dişlerinin göründüğü tebessümü birden donuklaştı. ''Muhammed Osuva mı?'' dedin. ''Evet. Pek anlayamadım. Bu kadın Osuva'nın aleyhine çalışanlardan mı?'' ''Öyle sanıyorum.'' Kaptan bir an inanmaz gözlerle Joko'ya baktı. ''Bunu sen nereden bilebilirsin ki? Radikallerle ilişkin olduğunu hiç sanmıyorum. Sen Müslüman bile değilsin.'' ''Doğru ama şu son 3-5 gündür tasavvur bile edemeyeceğin şeyler oldu.'' ''Ne gibi?'' ''Bazı boktan işlere karıştım istemeden.'' ''Nasıl yani, casusluk gibi mi?'' ''O kadar uzun boylu değil ama Osuva adına bazı işler yaptım.'' Kaptan yine kuşkuyla süzdü Joko'yu. ''İnanmıyorum.'' İnansan iyi olur. Sebep para. Burada İsrailli bir adam bana yüklü bir para vaat etti. Osuva'nın yerini öğrenmem için. Ama Osuva bu mevsim burada olmaz ki. Haklısın ama bundan kesin emin değilim. Burada çok adam var. Şu sıralar buraları casus kaynıyor. Birkaç gece evvel Cookiesnet'te bir adam öldürüldü. Haberin var mı? Duydum ama bir beyaz olduğunu işitince fazla ilgilenmedim. Sanırım ölen de öldüren de casustu ve ben o gece o bardaydım. Buradaki yabancı casuslar o olayla çok ilgilendiler. Nitekim onlardan biri bizim Vira kanalıyla beni buldu. İsrailli ile öyle tanıştım. İsteğini açıkladı. Önce kabul ettim ama sonra korkmaya başladım. Bu herifler gelip geçici ama Osuva hep bizimle beraber. Onun adamlarına gerçeği anlattım. Dün gece İsrailli öldürüldü. Biraz para da aldım. Kaptan düşünmeye başladı. 30 yıllık arkadaşının kendisine yalan söylemeyeceğini bilirdi. Homurdanarak ağzının içinde bir şeyler geveledi. Joko devam etti. ''Biliyorum yaptığım iş hoş değil ama radikallerle artık başım dertte. Bu kadının da Osuva aleyhine casusluk yaptığını düşünüyorum. Zaman değişiyor kaptan. İstesek de istemesek de Muhammed Osuva'nın er veya geç Sulawesi'ye hakim olacağını biliyoruz.'' ''Dediğin gibi biz fakir denizcileriz. Siyasetle ilişkimiz yoktur. Ama geleceğimizi de düşünmek zorundayız. O ve adamlarıyla kötü kişi olmak, mimlenmek istemem. Bu kadın onun düşmanı ise Osuva'ya durumu bildirmek zorundayım. Önce sana açıklamak istedim. Aksi halde senin de başın derde girebilir.'' Oranto teknenin içinde dolaşmaya başladı. Bir yanda kaçıracağı parayı, diğer yanda da Osuva'nın adamlarıyla başına alacağı belayı düşünüyordu. Hemen karar veremedi. ''Ama kadının casus olduğundan kesin emin değilsin değil mi?'' ''Yanındaki İngiliz casusu olmasaydı şüphelenmezdim. Ama onun burada yıllardır ajanlık yaptığını hepimiz biliriz.'' Kaptan olumsuzca başını salladı. ''Yapma yahu, Stanley'i tanırım. O alkolin tekidir. Gerçi ajan olduğunu kendi de itiraf eder ama ondan bir bok çıkmaz. Ayrıca insan canlısı iyi bir adamdır, onu severim.'' ''Böyle işler belli olmaz kaptan. Durur durur sonra bir gün görevini yapar.'' Orantu içini çekerek sordu. Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Senin de başını derde sokmanı istemem. Zaman kazanmak için kadını ancak yarın sabah yola çıkabiliriz dedim. Yoksa rüzgar günün hemen harekete hazır olduğunu biliyordum. Önce seninle konuşup sonra o Suvan'ın adamlarıyla temas kurmayı düşündüm. Şayet yanıldıysam sorun yok. Adamlar işimize karışmaz. Onları yarın Ujung Pandang'a götürürüm ama o Suva aleyhine çalışıyorsa o zaman işin icabına onlar bakar. Kaptanın suratı iyice asıldı. Senin evinde mi diye sordu. Joko kayıtsızca omuz silkti. Cevap vermedi. Kadının yalan söylediğinden kesin emin misin? Öldürdüğünü iddia ettiği tayfanın akıbetini araştırabilirsin. Belki de doğru söylüyordur. O kolay. Vira'nın poliste arkadaşları vardır. Ona sorup öğrenebilirim. Ama bence Osuva'nın adamlarıyla konuşmalıyım. Bu ikimizin geleceği için de şart. Kaptan isteksizce söylediğin gibi olsun diye homurdandı. Güneş tam tepelerindeydi. Denizden esen hafif rüzgara rağmen Stanley ter içinde kalmıştı. Uzun balıkçı kayının içinde yeldirmeyle oturan Erika'ya bakıp gülümsedi. Genç kadın şarklı Müslüman kadınlar gibi iyice örtünmüştü. Açıkta kalan tek yeri hafif oval çehresiydi. Yine de o çehreyi gören herkes kesinlikle onun yerli bir kadın olmadığını anlardı. Güneşten bronzlaşmış cildi, ufak ve kalkık burnu, harikulade derin mavi gözleriyle hangi kılığa girerse girsin, Erika eşsiz güzelliğini saklayamıyordu. Genç kadın niye gülümsüyorsun diye sordu. Stanley'in bakışlarındaki beğeni ve hayranlığı anlamıştı aslında. Ama sırf içindeki hoşa gitme duygusunun verdiği bencil ve kadınsı bir hazla sormuştu bu soruyu. Eski aşığından hislerini itiraf etmesini bekliyordu. İngiliz büyük bir rahatlıkla çok güzelsin dedi bu kılıkta bile. Nasılsa kürekteki iki yerli İngilizce bilmiyorlardı. Kadın Stanley'i zorlamayı denedi. 5 yıl sonra eski aşığının ağzından dökülen samimi itiraftan zevk alıyordu. Hadi oradan yalancı diye tahrik etti. Bu kılıkta nerem güzel. Oysa Stanley çok samimiydi. Doğru söylüyorum diye fısıldadı. Hangi kılığa girersen gir, sen çarpıcılığını asla yitirmeyen birisin. İnanmıyorum, bak seni etkileyemedim. Benimle Ujung Pandang'a gelmiyorsun. İngiliz ajan kadına arzuyla baktı. Gelmeyeceğimi söylemedim. Ama geleceğini de söylemedin. Yine benle oyun oynuyorsun Erika. Elimin mahkum olduğunu çok iyi biliyorsun. Genç kadın yalancıktan şaşırmış gibi sevindi. Gerçekten gelecek misin? Başka şansın var mı? Seni bu şartlarda yalnız bırakacağımı aklın kesiyor mu? Erika dudaklarını büzüp onu öpüyormuş gibi yaptı. Tomohon yolu üzerindeki Joko'nun oturduğu Kalohara semtine deniz yolu ile gitmek hiç şüphesiz daha uzun zamanlarını alıyordu. Ama görünmemek için bu yolu seçmeye mecburdular. Kürekçi yerler sandalın burnunu birden denize dikinen bir yarmanın önündeki kayalık alanı çevirdiler. Paçalarını dizine kadar sıvamış yerli Vira denize atlayarak kayığı burnundan tutup iyice sahile yanaştırdı. Dalgalar hafif hafif kayaları dövdüğünden kayaların üstü kaygan ve yosun bağlamıştı. Önce Stanley makosenlerini çıkararak denize girdi ve elini uzatarak Erika'nın inmesine yardımcı oldu. Genç kadın yosunlu satıhta düşmemeye çalışarak sıçrayıp toprağa ayak bastı. Az sonra Vira'nın önderliğinde dar bir patikadan yukarıya doğru tırmanmaya başladılar. Öteki kürekçi kayığı ağır ağır sahilden çekerek uzaklaştırmaya girişmişti bile. Patika yukarıya varınca Kalahara'nın ortasından geçen ana asfalta vardılar. Bir süre soluklanarak etrafa bakındılar. Asfaltın öbür yanı ufak bir köy niteliğindeydi. En fazla 15-20 hanelik ufak bir yerleşim birimi. Hepsi tek katlı, bahçe içinde basit köy evleri. Yoldan geçen en ufak bir araç dahi yoktu. Erika sıkı sıkı Stanley'in elini tutuyordu ve İngiliz nedense sevdiği kadının bu çocuksu teslimiyetinden büyük bir haz duyuyordu. Asfaltı geçtiler. Köyün içine girdiklerinde bir iki kişi yeldirmeli Erika'dan ziyade Stanley'e ilgi duydu ama bu da onları endişelendirecek boyutta değildi. Çünkü kapıların önünde aylak aylak güneşlenen iki yaşlı adam onları yeterince ilginç bulmamış olmalıydılar ki bakışlarını bir süre sonra üzerlerinden alıp başka şeylerle meşgul olmaya başladı. Joko'nun evi köyün sonuna doğruydu. Sondan bir evvelki. Arkası gözün alabildiğini açık bir araziye açılıyordu. Evin bahçesi son derece bakımsızdı. Şekilsiz taflanlar, bodur kaktüsler ve nasılsa yerini sevmiş birkaç begonvil ağacı mevcuttu. Stan en fazla böyle yerlerde görmeye alışkın olduğu meraklı çocukların hiç ortalarda görünmemesine şaştı. Vira kapının önüne kadar gelip onları bıraktıktan sonra hızlı adımlarla uzaklaştı ve asfalt yoldan Manado'ya doğru yollandı. İngiliz Joko'nun teslim ettiği anahtarla kapıyı açarken bir süre daha yerlinin arkasından baktı. Tepelerinden ışıyan güneşin aydınlığından sonra içeriye ilk girişlerinde evin içi onlara oldukça karanlık geldi. Gözleri etrafa uyum sağlayınca içeriği tetkike başladılar. Fakir, bakımsız ve dağınık bir evde. Stani hiç şaşmadı ama Erika tiksintiyle yüzünü buruşturdu. Köpeği bağlasan burada durmaz diye homurdandı. Ama biz bir gece geçireceğiz. Ne yazık ki öyle. İngiliz ajan küçümseyen bir edayla sırıttı. Gerçekten çok değişmişsin sevgilim. Eskiden böyle şeylere aldırmaz ve içinde bulunduğun her şartı rahatlıkla kabullenirdi. İnsanlar zamanla değişir Stanley, ben de değiştim. Artık bu mesleğe uyum sağlamakta zorlandığımı sana söylemiştim. Daha rahat, daha sakin ve sıkıntısız bir yaşam arzuluyorum artık. Stanley konuşmayı fazla uzatmadı. Önce odaları dolaştı. Yatak odası gerçekten çok dağınık ve pisti. Karyolanın çarşafı sanki bir seneden beri değiştirilmemiş gibi kir içindeydi. Joko üstünden çıkardığı kirli giysileri bile yerlerde bırakmıştı. Stanley ilk iş olarak çarşafı yatağın üzerinden çekip aldı. Şiltenin üzerine uzanmak daha akıl kârı olacaktı. Sonra mutfağa doğru yürüdü. Eve girer girmez ilk iş olarak yeldirmesinden kurtulan Erika sessizce onun peşinden geliyordu. Sıcağın altında bu örtü beni pişirdi. Elimi yüzümü yıkayacağım bir yer yok mu burada? Evi araştırmaya devam eden Stanley parmağıyla yan taraftaki dar bir bölmeyi işaret etti. Şurada banyoya benzer bir şey var. Sanırım bir de ilkel duşu. Bu arada İngiliz mutfağı dalmıştı. Mutfak da ufak ve yıkanmamış kirli kaplarla doluydu. Peşinden gelen Erika sahi dedi. Bütün gün ne yiyeceğiz burada? Ben daha şimdiden acıktım. Köşede 1960'lardan kalma çok eski model bir Westinghouse vardı. Tıkırtılı sesler çıkararak işliyordu. Hayret diye mırıldandı Stanley. Hala çalışıyor. Dolabın kapağını açtı. İlk gözüne çarpan şey bir şişe beyaz Fransız şarabı oldu. Yanına meyve artıklarının bulaştığı bir kap içinde de mango, ciku ve kustard elması vardı. İngiliz ajan sırıttı. Anlaşılan Joko şaraptan hoşlanmıyor diye söylendi. Yoksa şimdiye kadar çoktan içip bitirirdi. Hem de kalite bir şarap, herhalde dalgıçlık yaptığı bir grup Fransızların hediyesi olmalı. İyi de şarapla karnımızı doyuramayız, ne yiyeceğiz? Üzgünüm sevgilim ama şu tabağın içindeki meyvelerle idare etmek zorundayız. Meyveleri bir göz atan Erika yüzünü buruşturdu, pislik dedi. Stanley çoktan şarap şişesini eski buzdolabından çıkarmış, mantarını açmaya yarayan bir alet arıyordu. Genç kadın en iyisi ben yıkanayım diye homurdandı, kendimi leş gibi hissediyorum. Banyo gerçekten çok dardı. Ufak bir klozet, hemen yanında da bahçe fıskiyesini andıran su borusu dışarıdan duvara monte edilmiş bir duş asılıydı. Erika banyo kapısını kapatmadı. Küçük bir iskemleyi banyoya çekti. Her şeye rağmen ürktüğü belli oluyordu. Çantasından gloku çıkarıp iskemlenin üzerine yerleştirdi. Hızlı hızlı soyunmaya başladı. Bir ara gözü Stanley'e takıldı. M16 ajanı yüzünde keyifli bir tebessümle mantarını açtığı şarap şişesini eline alarak açık duran kapının önüne dikilmişti. Genç kadın gülerek beni mi seyredeceksin diye sordu. Ne yapayım, bu pislik yuvasında bundan daha güzel seyredilecek bir şey var mı? Erika hiç oralı olmadı. Önce tişörtünü sonra da ayağındaki kotunu çıkardı. Sıra süt dini ve daracık külotuna gelince çapkın bir şekilde göz kırptı. Nasıl buluyorsun? Stani şarap şişesinden bir yudum alırken değme striptizcilere taş çıkartacak kadar usta diye mırıldandı. Tahrik olmamak elde değildi. Erika'nın gerçekten harika bir vücudu vardı. Seyredilmekten zevk duyuyormuş gibi musluğu açtı ve kenarda duran eğri büğrü sabun kalıbını alarak suyun altına girdi. Su herhalde dışarıdaki bir depodan geliyor olmalıydı ki gereğinden fazla ılıktı. Su damlaları kadının omuzlarından aşağılara doğru kayarken Stanley boğazının kuruduğunu hisseder gibi oldu. Hatta bir ara çılgınca bir duyguya kapılarak sırtındakileri çıkarıp birlikte duşun altına girmeyi aklından geçirdi. Hemen oracıkta Erika'ya sahip olmayı düşledi. Su ya kireçliydi ya da kullandığı sabun kötüydü. Bir türlü rahat köpürmüyordu. Genç kadın pervasızca sabunu tuttuğu elini vücudun en mahrem yerlerinde dolaştırırken Stanley daha fazla dayanamayacağını hissetti. İstediği zaman tam bir şeytan olabiliyordu Erika. O kadar tabii ve rahattı ki şaşmamak elde değildi. Cinsellik sanki ruhuna işlemiş, asla ayrılamayacağı bir şeydi. Az evvelki ruh halini düşündü. Her şeyi küçümseyen, içinde bulundukları şartları kabul etmeyen, bu zorlukları hiç tatmamış bir kadın gibi mızmız ve şikayet doluydu. Oysa şu anda her şeyi unutmuş ve adamı tahrik için her imkanı kullanmaya başlamıştı. Stani iradesini zorlayarak kapının önünden çekildi. Daha fazlasını seyre tahammülü yoktu. Şarap şişesini birden dikti başına. Uzun bir yudum aldı. Gözlerini kırpıştırdı. Alkolün sıcaklığını duyumsadı. Açık kapının önünden yeterince uzaklaşınca ben aptalın tekiyim diye mırıldandı içinden. Onu hiç tanıyamamıştı. Aslına bakılırsa mazesinin bu unutulmaz anısı geçirdikleri süre itibariyle bu kadını tanımaya yeterli de değildi. Sadece şehvet dolu günleri anımsıyordu. Koca bir haftayı. Bir başka erkek için fazla bir şey ifade etmeyen o bir hafta hayatının kaymasına neden olmuştu. Çok garip diye fısıldadı. Gösterdiği bu acizi şimdi bile bir türlü açıklayamıyordu kendine. Yaptığı bir saçmalıktı ama 5 yıl sonra yine kadının peşine takılmış, olayların tüm menfiliğine rağmen sihir ve cazibesinin etkisiyle peşinden gitmeye devam ediyordu. Çok mantıksız bir davranıştı tutumu. Yatak odasına gidip az önce çarşafını kaldırdığı şiltenin üzerine oturdu. Elinde şarap şişesi öylece kaldı. Duyguları ile mücadele halindeydi, beyni pelteleşmiş gibiydi. O vaziyette ne kadar kaldığını fark edemedi. Banyomsu o ufak aralıktan akseden su sesleri kesilmişti. Stanley hiç kımıldamadan gözleri sabitleşmiş kapıya bakıyordu. Ruhu sanki boşalmıştı. Az sonra Erika gözüktü. Çırılçıplaktı ve koltuğunun altına sırtından çıkardığı eşyalarıyla çantasını sıkıştırmış, çıplak ayaklarının ucuna basa basa yanına geliyordu. Stanley boş ve anlamsız bakışlarla onu takip etti. Genç kadının suratı asıktı. Yanına yaklaşıp elindeki eşyalarını boş bir iskemlenin üzerine bırakırken ''Bana bir sigara ver.'' diye söylendi. Sanki sesi emir verir gibi çıkmıştı. Stanley bir robot ahengi içinde uzanıp cebinden çıkardığı paket ile çakmağı uzattı. Erika bir süre konuşmadı. Sigarayı yakıp derin bir nefes çektikten sonra paketi iade ederken ne o aklın yine geçmişe mi gitti diye homurdandı. Stanley'den karşılık alamamıştı. Adamın cevap vermemesi sanki kadını daha da sinirlendirmişti. Bir süre o da sessiz kaldı. Sonra ıslak vücuduyla şiltenin üzerine uzandı. Ne yapayım ben buyum işte. Beni olduğum gibi kabullenmek zorundasın. Bundan sonra değişecek değilim ya. Stanley bakışlarını ağır ağır yanında yatan kadına çevirdi. Saçlarından, omuzlarından ince su damlacıkları pembe başlı meme uçlarına ve gergin karnına doğru süzülüyordu. Neden sonra Stanley biliyorum diye fısıldadı. Sesi yorgun ve bitkin çıkmıştı. 5 yıllık bir ızdırabı yeni fark etmiş gibi kafasını sallıyordu. Sen böylesin işte. Erika fingirdek bir şekilde kıkırdadı. Neye bozulduğunu anlamıyorum. Ne yaptım ki? Sadece o an beni seyretmenden hoşlandım. Ne yani davetkar olmamalı mıydım? Bir an canım seni çekti. Stanley kadınla göz göze gelmemeye çalışıyordu. Boş ver dedi. Ne demek boş ver? Beni arzulamıyor musun? Yüzüme bak lütfen. Stanley istemeye istemeye bakışlarını genç kadının duru mavi gözlerine çevirdi. Erika şimdi asık suratını değiştirmiş, duşun altındaki gibi canlı, arzulu ve neşeli adama gülümsemeye başlamıştı. Hadi uzatma artık beni kollarına al sahip ol diye inledi. Bütün azim ve dirayetine rağmen Stanley içinde bir şeylerin eridiğini hissediyordu. Genç kadının nemli elleri bileğine yapışıp çekince içindeki son direnç de yıkıldı. Dudakları ağır ağır Erika'nın meme başlarını buldu. Diliyle göğüslerindeki su damlacıklarını aldı. Eli gergin karnına doğru giderken bütün aklından geçenleri unutmaya başlamıştı bile. Hem de bu kadar çabuk ve kısa zamanda. Titreyerek ihtiras girdamına kapılmadan önceki son anımsayabildiği şey kendi tarihini okuduğu lanetti. Ayrım sonu sayfa 340.